have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.
Herkese selamlar. Low Basketball'un 9. bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre. Mikrofonun diğer tarafında her hafta olduğu gibi Akif Hocam var yine. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk. Merhaba Emre.
Merhaba abi. Nasılsın?
İyiyim ya. Sağ ol. Sen nasılsın?
İyi. Yani hala LeBron ve Davis'iz Lakers'ın Nets'i yenmesine uyanamadım diyebilirim. Çok güzel bir galibiyet aldılar. Ben hiç inanmıyordum. Davis ve LeBron'suz Nets'i.
Evet, yani çok iyi şut attılar ya.
Evet, gerçekten. Kesinlikle. Bu hafta ekstra olarak bir takım konuşmayacağız. Haberler ağırlıklı bir programımız olacak. İlk haberimize geçelim. Jrue Holiday Milwaukee Bucks ile 4 yıllık kontrat imzaladı. 135 milyon dolarlık. Son sezonu oyuncu opsiyonlu olmak
çok
üzere.
Çok pardon. 134 milyon 997 bin 333 dolar. Emre'cim.
Abi bir sene çalışırım ben onu. 135'e yani, tamam.
135 değil kardeşim. Devam.
Zenginin parası zürdün çenesi.
Evet. Aynen öyle.
Şimdi Milwaukee Bucks burada yola artık Holiday, Middleton, Giannis üçlüsüyle devam edecek. Yani bu belli oldu artık. Sezon başında Giannis kontrat imzalamadan önce çok soru işareti vardı onlarda. İşte Giannis kalacak mı? İkna edebilecekler mi onu diye. Giannis'i Holiday ile bir nevi ikna etmişlerdi. Şimdi de kesinleşmiş görünüyor. Giannis'in artık orada kalacağı. Sen ne düşünüyorsun Bucks'ın bu hamlesi hakkında?
Bucks'ın bu hamlesi ilk bakıldığında yani çok mantıksız gelebilir bazı insanlara. Çünkü gerçekten burada inanılmaz bir maaş yükünün altına girdiler. Yani ilk sene 30 milyon dolarla başlayıp son sene 2024-2025 sezonunda 37 milyon dolara kadar çıkan bir kontrat. Toplamda da sen dediğin gibi 35 milyon dolara tekabül ediyor. Fakat buna şu açıdan bakabiliriz. Sezon sonunda eğer kalsaydı bu anlaşma çok daha farklı boyutlara çıkabilirdi bu rakam. Hani 170 milyon dolarlara falan çıkabilirdi. O yüzden sezon arasında yapmayı tercih ettiler. Onun dışında ha buyur abicim.
Evet devam edebilirsin abi.
Onun dışında zaten halihazırda sezon başında Bogdanović fiyaskosunu hepimiz biliyoruz. Ki yani Giannis'i de elinde tutmuşken Milwaukee Bucks her ne olursa olsun hani özellikle hani bu adama bu para verilir mi diye düşünmeyip Jrue'da bu parayı tutmaya çalıştılar ve tuttular da. Ben hani tabii yani olaya dediğim gibi yani o boyutta bakmak çok kolay ama olayın başka bir boyutu da elinde oyuncu tutmak. Yani kesinlikle sezon sonunda kaybedeceklerdi Jrue'yi. Bence evet. bence iyi bir hamle yaptılar. Orada verilen paraları ekonomik açıdan düşünmemek lazım. Yani elbette ki bu iş ekonomiyle dönüyor fakat Jrue Holiday'de her ne kadar bu sezon istikrarsız performans gösterse de belli bir tabanı, belli bir standardı olan bir oyuncu. Bence yapılabilir bir hamle. Tek handikapı Jrue Holiday'in şu an hali hazırda 30 yaşında olması ve kontratı bitince 35 yaşında dayanacak olması.
Kesinlikle. Yani şimdi Milwaukee Bucks'a baktığımızda 3 oyuncu 30 milyon doların üstünde para alıyor. Şimdi sen Jrue Holiday ile artık yola devam edeceksin. Yani burada yan parçalar ne kadar katkı sağlayacak sana? Şimdi Jrue Holiday bir süperstar maaşı alıyor şu anda Bucks'a göründüğü gibi. Yani o paralara başka bir süperstar getirebilir misin? Bence getiremezsin abi. Yani bu piyasada Jrue Holiday'i biraz da yani zorunlu kaldı.
Evet.
Zorunlu verdi diyebiliriz o maaşı.
Evet, hem de Milwaukee'nin piyasasını da hepimiz biliyoruz. Yani Milwaukee, yani ben şehir olarak gitmedim ama giden arkadaşlarım var. Çok da şehir olarak albenisi olan bir şehir değil. Ya değil diye söylediler bana. Hakikaten evet. De hani genel NBA piyasasına bakıldığında yani yıldızların tercih etmediği bir şehir. Bunlar çok önemli abi. Yani bu Milwaukee de bunun farkında olduğu için bu anlaşmayı bu fiyatlara kapatmak istedi.
Yani Utah kadar olmasa da yine diğer şehirlerin arka planında kalıyor Milwaukee'de.
Evet ya, yani ben şöyle NBA tarihinde hani Milwaukee takımlarının hani bir tek yani Kareem Abdul-Jabbar hani çok süperstar olarak orada oynadı diye şey yapıyorum, hatırlıyorum. Bir de Michael Redd vardı yani, o da hani süperstar, birkaç kere All-Star falan olmuştu yani.
Evet. Bir diğer haberimize geçelim. Charlotte Hornets playoff yolunda ağır yaralar almaya devam ediyor. Bir sakatlık haberi de Gordon Hayward'dan geldi. Bilindiği üzere geçen haftalarda LaMelo Ball da sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Şimdi Hayward da 4 hafta sahalardan uzak kalacakmış. Yani daha doğrusu 4 hafta sonra durumuna tekrar bakılacak. Yani bu sezon benim en çok keyif aldığım takımlardan biriydi Charlotte. Yani burada Michael Jordan'ın takım sahibi olması, yani LaMelo Ball'un orada olması biraz da bunu tetikliyor sanırım. Ama şanssız bir dönem geçiriyor onlarda.
Evet. En az 4 hafta senin dediğin gibi sahalardan uzak kalacak Gordon Hayward. Fakat hani bu diğer önceki sakatlıklarla bağlı bir sakatlık olarak gözükmüyor. Ayak burkmasına bağlı. Yani yumuşak doku zedelenmesine bağlı. Fakat hani biraz daha orada ihtiyatlı davranıyorlar. Geçmiş sakatlıklarından ötürü. Böyle bir 4 haftalık bir süre verdiler. Fakat eğer ki bir playoff mücadelesi şey olursa, burada gerçekleşirse sıra kapma açısından, ben daha da erken dönebileceğini düşünüyorum.
Kesinlikle orada bir inisiyatif kullanırlar zaten. Şu anda doğuda 4. sırada Charlotte.
Evet.
Yani beklentilerin çok çok üstündeler şu anda.
Yani şöyle söyleyeyim, mesela Heat veyahut da Celtics 5. sıraya çıkarlarsa orada mutlaka onlardan kaçmak isteyeceklerdir.
Bir 6'ya düşmek isterler tabii.
Yani şöyle, ama yani yukarıya çıkmak tabii ki yani şu an zor gözüküyor.
Fakat Milwaukee, hani Brooklyn ve Philadelphia var yukarıda. Onların yani ilk 3 garanti gibi.
Ama işte orada da ne olacağı belli olmaz. Ya şöyle, ben burada aslında şu anki şeyleri çok, sıralamaları çok iyi. Yani 4-5 Hornets, Hawks gözüküyor. Atlanta Hawks gözüküyor. Ama bu sıralama hani burada takımları hani bakıyorum 4 takımı bir maç ayırıyor abi. Sadece bir galibiyet ayırıyor.
Evet.
Buradaki sıralamalar daha çok değişecek fakat eğer ki fırsatları olursa bence bu iki takımdan kaçmak isteyecektir. Burada da Gordon Hayward'ın dönüşü bence önemli olacak. Bence 3 hafta olarak bunu update edecekler bu sakatlığı. Çünkü evet. Sezon sonuna doğru bir ritimde kazanmak isteyecektir diye düşünüyorum Gordon Hayward.
Kesinlikle. Doğu'da play'inden gelen de bir Chicago Bulls var. Onu da göz ardı etmeyelim efendim. Nikola Vucevic'te çok yeni bir oyun oynuyoruz. Çok daha dirençli bir oyun oynuyoruz. Zeklavin bildiğiniz gibi geçen hafta ilk kere 39 sayı attı. Evet. Michael Jordan'dan sonra Chicago tarihinin en çok sayı atan oyuncu. İlk kere performansı.
Evet. İyi biliyorum Emre'cim.
Tabii fantezinde olunca takip ediyoruz. Bir sakatlık haberi de Malik Beasley'den geldi. NBA'den aldığı cezadan yeni dönmüştü neredeyse. 4-6 hafta arası parkelerden uzak kalacağı açıklandı onun da. Yani bu sakatlıktan bağımsız Minnesota'nın durumu hiç de iyi görünmüyor abi. Yani ligin zaten şu an en kötü takımılar. Bu sezonda verdikleri maaş 130 milyon dolar. Yani fiyat performans açısından baktığımızda bayağı bir eksiler.
Ya evet, bu yıllar içerisinde yaptıkları hamlenin getirdiği bir sonuç hiç de sürpriz bir sonuç değil ilk olarak bakıldığında. Tabii yani konuya şeyden girdik, Malik Beasley'den girdik. Malik Beasley de sezonu kapattı. Sezonun olumlu taraflarından, yani nadir olumlu oyuncularından biriydi Malik Beasley. Her ne kadar hani ceza alıp şey yapsa da, sezonun bir kısmını kaçırsa da oynadığı dönemde gerçekten takımda hani katkı veren oyunculardan biriydi. Yani büyük resme baktığımızda da gerçekten hani takım sahibi olsun, genel menajerler olsun hiçbir şey yapmadılar abi yani olumlu. Ben hani yani şunu yaptılar diyebileceğim. Yani bir tek hani şey diyebiliriz. Karl-Anthony Towns'u hala nasıl elde tutuyorlar? Hani ona şaşırıyorum yani.
Russell'ı getirdiler işte.
tabii sevgili yani pardon arkadaşını getirince öyle oluyor yani.
Evet.
Bir an dilim sürçtü, özür dilerim. Bu arada şey yapacaklar, takımı satacaklar abi.
Yani burada, evet, bu bayağıdır konuşuluyor.
Burada çok ciddi hikaye daha çıkmış abi bu arada. Şeyde olmayan MLB'de oynayan, bu beyzbol liginde oynayan. Neydi adamın adı? Alex Rodriguez. Ve yakın bir arkadaşı Glenn Taylor'la mektup yollamış. İşte yani şey yollamış. Yani biz takımı satın almak istiyoruz şeklinde. Bakalım hani. Onlar da Glenn Taylor'da şu an takım Minnesota'da tutmak kaydıyla vermek istiyor. Satmak istiyor bu şekilde. Hani Alex Rodriguez de herhalde bıyık altından tamam kanka merak etme takımı ben Minnesota'da tutacağım deyip herhalde Minnesota'dan çekilecekler gibi gözüküyor şu an. Yani ben olsam yani bunu düşünürüm. Çünkü Minnesota şehir olarak hem çok uzakta. Ya ben de bu Amerika gurusu gibi konuşuyorum burada ama hani okuduklarımızdan, gördüklerimizden şey yapıyorum, bir yola çıkıyorum. Hem çok uzakta hem de yine piyasa olarak çok ufak bir şehir yani.
Abi bir şey soracağım şimdi burada. Takım satılınca yeni bir şehirle, yeni bir takım ismiyle mi tekrar bir yapılanma oluyor? Mesela eskiden hep duyduğumuz o Seattle Supersonic vardı. O yerini Oklahoma Thunder'a bırakmıştı yanlış bilmiyorsam.
Evet.
Nasıl bir değişiklik oluyor orada? Yani şehir şimdi, değişikliği artı takım ismi değişikliği mi oluyor? Tamamen şöyle, patrona mı bakıyorlar?
Şimdi şöyle, Minnesota'yı ayrı, yani Minnesota Timberwolves yazıyor. Oraya bir tane çizgi koy. Minnesota ayrı bir olay, Timberwolves ayrı bir olay. Sen orada Timberwolves'u satın alıyorsun. Ve eğer ki anlaşmanda başka bir, hani buna dair bir madde yoksa başka bir şehre taşıyabiliyorsun organizasyonu. Timberwolves'u satın alıyorsun sen yani.
Yani Minnesota mesela, takım ismi, şehir ismi Timberwolves'u hani marka diyebiliriz. Takımın ya, adı.
Eyvallah. Şimdi şey düşün yani. Coca-Cola İstanbul düşün. İstanbul Coca-Cola düşün mesela. Tamam mı? Sen Coca-Cola fabrikasına gidip Konya'ya kurabilir misin kardeş? Yani kimse sana bir şey diyebilir mi? Yani satın almışsın, gidiyorsun Konya'ya kuruyorsun. Bu da aynı şey yani. Bu Timberwolves şirketini satın alıyorsun, götürüyorsun Kansas'a.
Anladım.
Bu şekilde yani.
O Supersonic hangi şehrin takımıydı?
Seattle.
Seattle, ha doğru.
Seattle'a da şu an kulislerde konuşulan Seattle Supersonics'in de geri döneceği şeklinde bir haberler dolaşıyor.
Evet, takımların artırılacağı konuşuyor 31-32'ye kadar.
Ama ya bilmiyorum, daha mı olur daha mı kötü olur bilmiyorum ama
yani şu ya, an yeni bir her zaman iyi değildir.
Eyvallah. Yani mevcut organizasyonlardan bence eksiltilip 30 takımda tutulması benim şahsi fikrim, daha iyi olur diye düşünüyorum.
Kesinlikle mütalip.
Eğer ki Seattle'a gidilecekse Minnesota'dan mesela vazgeçilip Seattle'a gidilebilir yani. Çünkü Seattle çok çok yine evet Amerika gurusu konuşuyor. Seattle gerçekten çok büyük bir şehir abi yani. Çok büyük bir pazar. Basketbol aşkıyla yanıp tutuşan bir şehir.
Eyvallah. Bu hafta en çok konuşulan olaylardan biri de Paul Pierce'in ESPN'den ayrılması oldu. Kovulması desek daha iyi olur sanırım. Yani evinde yapılan bir partiyi Instagram'dan paylaşarak kendisini ifşa etmiş oldu. Ben görüntüyü görmedim abi. Yani Covid kurallarından bağımsız olarak hiç de aile yapısına uymayan bir ortam varmış orada sanırım. Yani
abi
arkadan ses geldi.
Aha. Video açıldı da özür dilerim.
Hayda.
Yok canım, o videoyu çok önce izlemiştim ya. Paul Pierce'ın videosunu. Gerçekten bir yandan hani şey yapıp
abi orada
kıskanıp bir orada yandan şey yapıyorsun, lanet ediyorsun yani.
Yani orada şey geldi, senin de kızların var işte, nasıl böyle bir parti yaparsın gibi yorumlar aldım ben. Yani olaya bu noktada bakınca çok başka yerlere gidiyor konu.
Ya tabii.
Ben görmedim.
çok alakasız bir şey de o. Ya şöyle.
Cinsel içerikli parti miydi?
Ya hani çok da hani böyle pornografik diyeceğimiz bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Ama çok da müsteşen değil abi yani yaptıkları şeyler. Kızların. Paul Pierce de tabii kafayı bulmuş. Ya bir şey kesin bir şeyler içmiştir yani hani. Şey diyor ya, Tayyip diyor sulu kuru karıştırmayın. Kesin yani
dur Silivri soğuktur.
yok. Sulu kuru karıştırmış. Kafayı bulmuş abi. Böyle video çekiyor. Kızlar arkada twerk mörk yapıyorlar.
Durum böyle olunca sonuçta kaçılmaz olur abi. Sıradan bir TV'den bahsetmiyoruz. ESPN bu. Keser biletini. Yani bu izlenimlerden sonra ben Paul Pierce'in Murat dede bir TV'de yer alacağını düşünmüyorum artık.
Ya Paul Pierce'in de çok umundaydı da.
bir abi tane zaten hemen sürekli kaostan beslenmiyor muydu bu adam? Sürekli bir gündem yaratıyordu.
Öyle. Şey yapmış. Bir tane video yayınlamış sadece gülerek.
Evet.
Yani bu adam böyle bir adam. Zaten hani kendisi Las Vegas piyasasında bayağı tanınan bir ünlü. Yani parası, yolunu her türlü buluyor yani. Hem kumardan hem pokerden falan.
Yani o görüntü ESPN'e bulursan bana bir atarsın.
Atarım. Memnuniyetle.
Evet. Paul Pierce'in de yolu açık olsun diyelim. Bir diğer haberimize geçelim. Damian Lillard'da bir taraftar arasında yaşandı. Bir taraftarın asla şampiyonluk göremeyeceksin sözleri üzerine şampiyon olayım veya olmayayım. 35 yaşına girmeden önce 400 milyon dolarım olacak. Ailemle beraber bu dünyadaki en iyi hayatı yaşayacağım. Abi sana şunu söyleyeyim. Bu söz bana söylenseydi vallahi alınırdım. Yani evden çıkmazdım bir gün düşünürdüm. 400 milyon dolar diyor ya.
Hadi. Hemen çarp 400 milyon çarpı 8. Oha 3 milyar 200 milyon lira. İlk onu hesaplarız ya biz Türkler yani.
Evet,
bir şey
evet.
Dolardan hemen çevirmeye çalışırız.
Ya da hemen altına yatırırız.
Evet abi gerçekten hayatı sorgulatan bir rakam. Ama ben bu sözüne katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Dünyada belki onlar yüzlerce 400 milyon doları olan insan var. Ama onları Damian Lillard'dan ayıran şey basketbolcu olması Damian Lillard'ın ve hani diğer işte diğer taraftan da hani onlarca 400 milyon doların basketbolcu var. Ama Michael Jordan'ı diğerlerinden ayıran da acayip bir efsane olması. Yani burada hani parayla işte aile saadetiyle bunları şey yapamazsın. Yani hepsi ayrı değerlendirilmesi gereken şeyler. NBA şampiyonluğu çok başka bir şey. NBA'de oynayan oyuncuların hepsi NBA şampiyonluğu için oynarlar. Yani tabii ki yani hepsi diyemeyiz burada. Yani çok büyük bir çoğunluğu demek daha doğru olur ama burada demek istediğim şey şu. Ya tabii ki yani burada şu klişe lafı kullanıp da şey yapmak istemiyorum. İşte parayla satın alınamayacak şeyler vardır falan demek istemiyorum. Fakat gerçekten de insanları birbirinden ayıran işte Michael Jordan'ı şu an işte Kobe Bryant'tan veyahut da işte diğer işte Kobe Bryant'ı işte Chris Paul'dan ayıran şeyler nedir abi? Ya sayılar falan değil yani şampiyonluk sayılarıdır.
Evet.
Burada NBA'de şampiyonluk kazanmak gerçekten çok önemlidir. Bak Kevin Garnett şampiyon olmasaydı yani çok büyük kariyerini çok büyük bir şeyle bitirecekti. Nasıl söyleyeyim? Tatminsizlikle bitirecekti abi.
Kesinlikle. Ya bir örnekte Russell Westbrook'tan verebiliriz. Muhtemelen artık şampiyonluk göremeyecek. Yani tarihin en çok triple double yapan oyuncularından biri sanırım. İki miydi? İkinci sırada herhalde. Evet. Oscar Robertson'dan sonra. Yani unutulup gider.
Ya illaki bir yerde hatırlanır fakat yani aynı şu an Chuck'ta olduğu gibi yani şeyde Charles Barkley'de olduğu gibi yani sürekli bu dalga geçilip konuşulacak bir konu olacak bu oyuncularla alakalı. Hani ben de hakikaten yani böyle şampiyon olamayan süper yıldızlara üzülüyorum fakat doğanın kanunu bu yani yapılacak bir şey yok.
Bir ya burada esas olan ukala bir cevap vermiş. Şimdi sen bir Elon Musk değilsin abi. Allah'ın sana verdiği bir yetenekleri kullanıp böyle bir organizasyondan yararlanıyorsun. Gidip insanlığa bir yatırım yapmadın. Bir icat yapmadın da bu paraları kazandın. Tamam, eyvallah, oynuyorsun. Ama yani sana verilen yetenekle bu paraları kazanıyorsun.
Ve asıl amacın olan şeye ulaşmak için bunu oynuyorsun. Ben kesin. ben hani onun amacı nedir bilmiyorum. Yani şu an kafasına giremem yani. Şu an ne düşünüyor bilemem. Fakat şampiyonluk için oynaması gerekiyor abi. Bu kadar basit yani. En sezondaki yani bütün maçları kazanmak istersin değil mi? Çıktığın bütün maçları kazanmak için oynarsın.
Tabii ki.
Abi sezonun son maçında kazanınca şampiyon olursun. Doğal olarak senin hedefinde şampiyonluk olmuş olur yani. bu kadar basit yani.
Evet, diyelim ve Space Jam 2'ye geçelim. Onun da fragmanı yayınlandı. 16 Temmuz'da vizyona girecek. İlk film 96 yılında yapılmış tabii. Ben daha yoktum o zamanlar. Abi sen piyasadaydın değil mi?
Nasıl yoktun oğlum? Sen kaç doğumlusun?
96'lıyım ben.
Ciddi mi?
Evet.
Aa bak bunu ben senin 95'li de işte yapıyorum.
Yok 96'lıyım reis.
Ben vardım canım. Ben o zaman...
Kaç yaşındaydın?
Ben 4 yaşındaydım ya. 92'liyim ben.
Sen de izlemişsindir ama o zaman. Çok daha sonra izlemişsin.
Ya 98'de falan izledim ben ya. Yani hatırlıyorum yani böyle. Çünkü hani bizim taşınmalarımıza denk gelmişti o.
Hmm.
İşte bir yere taşınmıştık. Oraya yeni taşınırken iyi hatırlıyorum. Daha böyle hani... Kimse böyle eşyaları yerleştirmezken hemen abim bilgisayarını kurmuştu. Hemen bir şey izliyordu orada. Çizgi film tarzı. Ben de hemen oraya bir yani başına şey yapıp geçip onu izlediğimi çok iyi hatırlıyorum. 98 yılıydı.
İşte ve abinin hani... abinin avantajları abi. Ben ablalarla büyüdüm. Yani
öyle mi?
Ruhsallar, Selena'lar.
Benim kaç tane abim var biliyor musun?
Kaç tane?
Sence kaç tane?
2'dir. Veya 3 lira en fazla.
4 tane abim var abi.
Maşallah. Sırtın yere gelmez senin.
Ya biraz öyle. Ve hemen ilk izledikten sonra bir 5-6 kere daha falan izlemişimdir yani. Hani 2000 yılına kadar 2 sene boyunca falan izlemişimdir yani Space Jam'i.
Abi bu filmde de Michael Jordan'ın az da olsa oynayacağı konuşuluyor. Yani gizli tutuyorlarmış sanırım bunu. Bir sürprizle karşılaşabiliriz. Artı bunun yanında abi yani benim görüşüm şu şekilde, LeBron'cular kızmasın ama yani fragmandan gördüğüm kadarıyla Jordan LeBron'dan çok daha iyi bir aktör. Yani LeBron oyunculuğu pek geçmedi bana. Biraz kasıldı gibi geldi. Tabii filmin tamamını görmedik ama benim ilk izlenimim o şekilde.
Ya Michael Jordan doğal bir fenomen abi. Yani o zaten sahada da oynuyordu o. Hani aktörlük yapıyordu. Gerçekten yani. Yani böyle hani izliyorsun böyle hani eski maçları falan. Tabii ben onun döneminde çok bir şey yapamadım, yetişemedim. Çok canlı maçını izlemedim. Fakat izliyorsun abi. Gerçekten böyle hani sahada takım arkadaşlarına yaptığı şeyden yaptıkları takım arkadaşlarıyla birlikte yaptıkları hareketlerden hani diğer rakiplere yaptığı trash talk'lara kadar gerçekten böyle hani sanki bir sahnede oynuyormuş gibi hareket ediyordu Jordan. Ve bunun altından da kalkıp karşılığını da basketbol olarak veriyordu yani. Sadece aktörlük yapmıyordu yani.
Evet. 16 Temmuz'da yayınlanacakmış. Acaba sinemalarda mı olacak yoksa Netflix gibi bir platformda mı olacak? O da merak konusu.
İnşallah sinemalarda olur abi. Özledik yani sinemaları.
Açık olursa o zamanlar.
O konulara hiç girme Emre'cim.
Evet boş ver.
En dertli insanlardan biri benim biliyorsun.
Evet kesinlikle. Evet Kevin Durant NBA'den 50 bin dolar para cezası aldı. Neden aldı? New York'ta bir aktör Michael Rappaport arasında bir maçtan sonra küfürleşmeleri ortaya çıktı. Şimdi Charles Barkley'nin bir maç sonrası Durant ile röportajında Durant bir soruya karşılık ben bu soruyu almayacağım deyip uzaklaşıyor röportajdan. Michael Rappaport da bunun storiesine koyup zayıf bir hareket olarak değerlendiriyor. Bunun üzerine Kevin Durant yani DM üzerinden tabiri caizse ana bacı küfür ediyor. Yani bunun yanında ailevi tehditlerle birlikte cinsiyetçi bir yaklaşımı da olmuş Rappaport'a karşı. Yani NBA'de 50 bin dolar para cezası ile yetinmiş. Sen ne düşünüyorsun Durant'in bu olayı hakkında?
Tam bir zevzeklik abi. Başka hiçbir şeyle açıklayamazsın bunu. Ya sen bir ya kim olursa ol, sadece basketbolcu değil, ne bileyim hani bir büfede çalışan bir adam veyahut da McDonald's'ta çalışan bir garson da olabilirsin veya işte hani Elon Musk da olabilirsin. Amerikan başkanı da olabilirsin. Yani kimse kimseye bu şekilde bir şey kullanamaz abi. Yani okuduğu, yani yazdığı mesajları okuyorum abi. Bir kere zaten sen bir olsun diye şey yapıyor, giriyor mesaja.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Ya abi, direkt Durant, öyle direkt Durant. Öyle girilir mi abi? Sen bana niye böyle yaptın? Niye şöyle yaptın? Niye bunu yazdın? Niye beni eleştirdin diye bir şey yapar insan. Önce bir çıkış yapar.
Direkt küfürle giriyor ya olaya.
You are bitch diyor mesela direkt. Bilmem ne. Arkasından yok sen bilmem ne kafalısın. Bilmem nesin. Ya abi bak, yazdığı mesajlara bakıyorsun. Küfür içermeyen tek bir mesaj yok bir kere.
Evet evet.
Yok işte sen işte bilmem ne yarın saat işte 10'da şuraya gel buluşalım bilmem ne. Ya kardeşim sen lise oyuncusu musun? Nesin ya?
Abi bak, müthiş yetenek. Gelmiş geçmiş belki de en iyi sporcularından birisin. Yani hatta LeBron'dan sonra NBA'in yeni yüzü olarak bakılıyordu. Her ne kadar hani yaşı olsa da. Evet. Ama o NBA'in itici adımına doğru ilerliyor şu anda. Belki de o noktaya geldi. Şimdi GSV Golden State Warriors kariyeriyle ona karşı bir haterlık fazlasıyla yükselmişti zaten. O da bu süreci hiç iyi yönetemedi. İşte Oklahoma City'den ayrıldıktan sonra bayağı küfür yedi. Forması yıkıldı. Ama bunlar olan şeyler abi. LeBron'un da forması yıkıldı Cleveland'da. O döndü, onları bir şampiyonluk kazandırdı. Durant abi her küfüre bir karşılık veriyor. Her hater'la girdiği bir polemik. Yani onu itici bir adam haline soktu. Yani şu anda NBA'de inan bana 10 insandan 7'si Kevin Durant hater'ıdır. Net taraftarlarını ayırıyorum şu anda.
Ya tabii ben bir noktaya kadar gerçekten hani saygı duyarak, hani sevmesem bile saygı duyarak izliyordum artık, ama saygımı da kaybetmek üzereyim abi.
Evet.
Karşı. Yani mesela yani sakatlandığında, ki bu sakatlık diğer bütün basketbol severleri ortak bir noktada birleştiren bir şeydir. Yani sakatlığında mesela çok üzülmüştüm. Warriors'taki son senesinde işte finallerdeki Toronto serisindeki sakatlığından sonra gerçekten hepimiz çok üzülmüştük.
Evet.
Hani her ne kadar mesela atışsalar da mesela işte kimdi bu rapçi? Ne unuttum ya.
Kim abi?
Rihanna'ya aşık olan adam neydi ya?
Şu bilmiyorum.
Drake ya işte.
Bizim Drake.
Mesela Drake'le seri içinde atışsalar bile o da yani sakatlanınca o da alkışlayarak destek vermişti Durant'e.
Kesinlikle çok önemliydi abi ya.
Ama işte işte niye böyle bir reaksiyon veriyorsun? Adamın hani sadece çalışma etiğine, davranışına, oradaki o azmine, şeyine veriyorsun. İsteğine ona karşılık veriyorsun alkış olarak.
Evet.
Yani bir iş yapıyor sonuçta. O işi yani çok tutkuyla yapmaya çalışıyor. Yapamıyor, sakatlanıyor. Böyle bir tepki veriyorsun. Abi ama öbür tarafta yani tekrar döndükten sonra tekrar aynı yerlere dönünce Kevin Durant gerçekten insan sinirden çok, yani insanın sinirlenmesinden çok nefret ettiriyor abi ya kendisinden.
Kesinlikle. Abi ben bu Kevin Durant Golden State Warriors'a geldiğinde yani 2K21'de ben Durant'ı oynatmıyordum. Şey 2K21 diyorum. O zaman işte 2K16, 2K17'di. Yani inanılmaz bir Kevin Durant hater'ıydım. Şundan dolayı. Şimdi Golden State Warriors Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green üçlüsüyle tarihin en görkemli sezonunu getirdi değil mi?
Evet.
Abi o geldikten sonra yani her şeyi ona bağladılar. İşte Kevin Durant olmasa şöyle olur. Kevin Durant en büyük süper yıldız. Bu benim o kadar çok ağrıma gidiyordu ki, orada Stephen Curry'nin verdiği çaba, tarihin en iyi şutörüne evrilmesi, Klay Thompson'ın hem savunmada hem hücumda yaptığı işler, işte Draymond Green'in aldığı sorumluluk. Ya bu üçünün hakkı yeniyor gibi geliyordu bana. Benim tamamen o zamanlardan bir haterlığım oluşmuştu Kevin Durant'e. Yani dediğim gibi oynatmıyordum ilk beşte. Artı Golden State'deyken abi Kevin Durant, Kaan Kural bir yorum yaptı. İşte yine küfür müfürle bir sosyal medyada bir küfürlü olay olmuştu. Diyor ki abi sen dünyanın en iyi basketbolcusun şu anda. LeBron da oynuyordu o zaman. Senin evet. Bu olaylara girmemen gerekiyor. Git LeBron'dan biraz akıl al abi. Adama bakar mısın? Ne güzel yönetiyor sosyal medyayı. Ne kadar büyük saygı duyuyor. Sen bu şekilde ilerlersen hiçbir şekilde saygı duyulmaz sana. Ve geldiğimiz noktada gösteriyor.
Yani demek ki ya yetiştiriliş tarzı bu şekilde. Hani yetiştiriliş tarzı derken hayatın onun karşısına çıkardığı zorluklar, onu ne bileyim hani, çünkü gerçekten çok zor hayatlar yaşamış. Hani ki, tabii ki yani diğer oyuncular da çok zor hayatlar yaşıyor ama hani hangisinde nasıl şeyler, nasıl tezahürler göstereceği belli olmuyor yani.
Bunu saat içerisinde göster abi.
İşte LeBron da hayır. LeBron da o şekilde LeBron o şekilde gösteriyor bunu. Kevin Durant bu şekilde gösteriyor. Yani bunu da hakikaten anlamak da bir noktada tabii yani. Belli bir noktada anlamak da gerekebilir abi.
Abi Jimmy Butler bunun en büyük örneği. Yani yaşadığı hayat, geldiği nokta, işte annesi tarafından evden atılıyor falan. Arkadaşının evinde kalıyor, büyüyor. Ama o hiçbir zaman saha dışında gündeme gelmedi. Eyvallah, saha içerisinde çirkef olabilir. Ama tamamen kazanma odaklı bu. Ve herkese saygı duyuyor bu adama.
Ya, doğru söylüyorsun. Hani ben tabii hemen de çark yapıp dönmek istemiyorum. Yani düşüncemden şey yapmak, dönmek istemiyorum. Ama bir yandan da düşündüğünde ya üç tane adam, hani üç tane benzer hayatı yaşamış adam, birisi çok mülayim, birisi çok sert, birisi de atıyorum çok başarılı bir iş adamı olmuş olabilir yani ilerleyen evet. Yıllarda. Hani çok farklı tezahür ediyor hayat. Yani hayat böyle hani düzgün bir çizgi gibi değil ki.
Evet.
Herkes de farklı tezahürler gösteriyor hayat.
Kesinlikle.
Dün gece de üzülüyoruz yani.
Dün gece de Kyrie Irving'le Kevin Durant'le Brooklyn Nets, LeBron'suz ve Anthony Davis'siz Lakers'a yenildiler. Yani ben biliyorsun geçen programlarda bahsettim hani doğuda net birinci çıkarlar diye. Abi James Harden olmadığında bu takımda hiç ümidim yok benim ya. Yani James Harden orada ana toparlayıcıymış. Ben bunu fark ettim dünkü maçta.
Kesinlikle. Hem yani şunu da söylediğime kendim de inanamıyorum ama savunmada da inanılmaz hani katkı veriyor.
Evet evet.
James Harden. Gerçekten hani post savunmasında resmen dövdüler abi yani şeyi Brooklyn'i. Gerçekten hani Montrezl Harrell, işte Andre Drummond, gerçekten bunlar hani güçlü oyuncular. Her ne kadar Montrezl Harrell ince olsa da gerçekten kendi gücünü iyi kullanabilen bir oyuncu. Abi Blake Griffin'i falan hani.
LaMarcus Aldridge'i alırsa.
LaMarcus Aldridge'i böyle koltuk altına aldı, dolaştırdı böyle Andre Drummond. Gerçekten mi? Zaten attığı bir sayıdan sonra böyle şey yaptı. Sen küçüksün hareketi yaptı. Basket foul'dan sonra. Gerçekten izlemesi keyifliydi ya. Şöyle evet. Keyifli de hakikaten hani James Harden bunu bana düşündürtüyorsa diyorum ben hani gerçekten böyle basketbol nerelere geldi falan diye düşünüyorsun yani.
Diyelim ve bir diğer haberimize, konumuza geçelim. Bu hafta içi Batı ikincisi Phoenix Suns'la Batı lideri Utah Jazz'ın maçı vardı. Suns maçı 117-113 kazanmıştı. Maçtan sonra Charles Barkley Chris Paul'un MVP olması gerektiğini ortaya atarak bir gündem oluşturdu. Şöyle diyor Barkley, sezonun başlarında MVP önce LeBron'du, ardından Embiid'ti. Sonra James Harden oldu. Adamım Chris Paul'e artık MVP ödediği için hak ettiği saygıyı göstermemiz lazım. Bütün sezon harikaydı.
Burada kısmen katılmakla beraber yani Chris Paul'un MVP olması gerektiğini düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Bir kere MVP dediğimiz ödülün belli bir şeyi var. Yani tarihte belli bir karşılığı var. Ya takımın hani çok sen ortalamaların çok ortalama bir şey olacak. Mesela Steve Nash'in zamanında MVP kazandığı yıllardaki olduğu gibi. Ya hani ortalamaların istatistiklerin ortalama olacak böyle. Yani çok fazla olmayacak. Ama takımın çok inanılmaz seviyede olacak. Ya Russell Westbrook'ta olduğu gibi takımın ne seviyede olursa olsun sen mesela triple double ortalama yaparsan MVP olabilirsin. Böyle bir standart. Bu iki standarda da ben Chris Paul'u oturtamıyorum şu an. Tabii ki bak şunda ama hemfikiriz Charles Barkley ile. Tabii ki bu şeylerde, bu karşılaştırmalarda bu MVP tartışmasında yer alması gereken bir oyuncu. Yani dördüncü sırada veyahut da beşinci sırada olarak yani konuşulabilir ama burada ben ilk üçe sokmam abi kendisine. Bak Joel Embiid de bu erken dönmüşken hele ki yani hiç şey yapmam yani. Orada görmem kendisini.
Ben de sana kesinlikle katılıyorum. Yani Chris Paul'un zaten katkısı yani sağ çizimden ziyade sağ dışında oluyor. İşte yan parçalarının gelişimi, onların gelişimi Chris Paul'e tamamen hani onun sayesinde olan bir şey. Yani bu sezon bahsetmiştik Phoenix Suns konuşurken. İşte DeAndre Ayton'un gelişimi, Devin Booker'ın gelişimi, Michael Bridges'in savunmada aldığı rol. Artı evet. Cameron Payne'in çıktığı nokta. Bunların hepsinde Chris Paul'un katkısı fazlasıyla var. Ama MVP için yeterli değil diyoruz.
Aynen öyle. Ama bak çok çok haklı bir noktaya değmiş. Hiç konuşulmazken bence onu konuşulur hale getirmesi bile çok değerli. Yani Charles Barkley ile ilk defa o konuda şeyiz yani hemfikiriz.
O da aslında hani MVP olmasından ziyade hani adı geçsin.
Sadece. Evet, evet. Ya çünkü bak az önce de konuştuğumuz konuya yeniden geldik. Gerçekten Chris Paul da hani şampiyon olamamasını getirdiği bir etiketle şu an şey yapıyor, yüzleşiyor.
Evet evet.
Gerçekten hak ettiği değeri ben hiçbir şekilde gördüğünü düşünmüyorum abi. Çünkü gittiği her takımda mutlaka hiçbir dönemde mesela eksi katkı vermemiştir. Ya ortalama ya ortalamanın çok üstü katkı vermiştir yani. Bu New Orleans yıllarından işte Oklahoma, Houston şu anki abi, Phoenix yıllarına kadar yani.
Chris Paul için bir örnek vermen yeterli. Geçen sezon Oklahoma City Thunder.
Aynen. Aynen öyle. Şimdi bu tanking yapmak için kurdular takımı. Playoff'a çıkardı.
Playoff yaptılar bu takım. Evet. Soru cevap bölümüne geçelim. En eğlenceli, en aksiyon dolu.
Hadi bakalım. Bak geçen hafta çok zordu. Bu hafta biraz insaf et.
Tamam. Bu hafta da.
Eğer önünde böyle bir 10-15 soruluk bir liste varsa lütfen yani kolay birkaç tane de kolay seç yani orada.
Yok yok 5-6 tane sorumuz var.
Hadi bakalım.
İlk soruyla başlıyorum. 2017 Golden State mi 96 Chicago? Yani 96 97 98.
2017 Golden State. Döver parçalar.
Evet. Abi bir zamanlar Fenerbahçe'de de forma giyen, NBA'yi kasıp kavuran, inanılmaz istatistikler yakalayan, yani her cemiyetliği bir gündem olan Anthony Bennett karşılığında birinci sıradan draft edilmiştir.
2013 ya da 4.
Tek bir cevap alıyoruz efendim. İkisinden biri ama.
2014.
Abi yüzleri şansım varken nasıl yanılabildin?
Ciddi mi? 2013 müydü?
Evet.
Doğru ya. 2014'te onu da hatırlayamam.
Ne oldu adama ya Anthony Bennett'e? Şu an sürdürüyor mu acaba profesyonellik basketbol kariyerini?
Vallahi hiçbir fikrim yok işte. En son Fener'de şey yapıyordu.
Abi Fenerbahçe'ye geldiğinde Koç Obradovic'in tansiyonu çıkıyordu. Bu adam nasıl birinci sıradan draft edildi?
Hiç bilmiyorum. Onu hiç evet. Demedim ama.
Şu anda ligin top çalma kralı kimdir? Hiçbir sayfadan bakmadan gayet adil bir cevap bekliyoruz. ki güveniyorum.
Ben Simmons mı?
Yani o da o listede ama Ben Simmons değil, Jimmy Butler. Maç başına iki top çalmayla oynayan.
Oğlum biz ne ara şeye döndük? Bilgi yarışmasına döndük ha? bu şey değil mi?
Hayır abi? bir saniye.
Şey değil miydi abi? 2017
Golden State bilgi değildi. Yani yoruma dayalıydı.
Ha.
Ben Antonio'nun evet bilgiydi.
Ha, sen deseydin ki bilgi yarışması yapacağız. Ben de biraz hazırlanırdım abi, ne bileyim.
Tamam, o zaman bir yoruma dayalı bir soru daha gönderiyorum. Özel bir bakış açısıyla. Aziz Yıldırım Ali Koç mu?
Hayda. Alişan abi, ne diyeyim ya.
Eyvallah.
Çok alakalı olduğum bir konu değil ya.
Tamam. Bir bilgi daha geliyor o zaman. Bilgi sorusu daha geliyor. Kevin Durant kaç kez ligin en skorer oyuncusu olmuştur?
Ya böyle
şık vereyim mi?
Hippi soruları nereden buluyorsun ya?
Abi,
abi çok şık verme. 4.
Tam 12'den isabet.
Ciddi mi?
Evet.
Bak hesapladım. Kez... Şey yaptım çünkü kafada hesapladım.
4'ünü de Oklahoma'da almıştı sanırım. Kevin.
Yani Golden State'de çok kasmadığı için. Golden evet, State senelerin evet. O James Harden'ın çılgın attığı dönemlere tekabül etti.
Evet. Son evet. Olarak Indiana Pacers'ta forma giyen Darren Collison hangi sebeple basketbolu bırakmıştır?
Ha, onu biliyorum.
2 sene bu, önceydi sanırım.
Bu imam olacaktı. Ya o tarz işte yani şey imam hani bizdeki imam onlardaki işte neye tekabül ediyorsa.
Yani dini sebeplerle. Papaza
mı tekabül ediyor? Ne oluyor?
Abi bu adam Yehova Şahitleri'nin kilisesinin bir üyesiymiş. Yehova Şahitleri ne iş yapar mı? Neye inanırlar? Hiçbir bilgim yok ama yani basketbolda 31 yaşında bu sebeple bırakmış. Yani
evet, tekrar
dini inanırlar gereği.
Tekrar dönecekti abi o. Sonra sanırım olmadı o.
Geçen sene konuşuluyordu Lakers'a dönmesi falan da 31 yaşında bırakması da biraz çelişkili olmuş. İşte artık dini inançlarımı geri getirmem gerekiyor. Parayı kazandın.
İyiymiş abi, bak neler var ya, biz de demin Lillard'a laf ediyoruz.
Kesinlikle. Evet. Bu haftalık da programımızın sonuna geldik.
Evet. Sonuna bizi geldik. Ben de gerçekten terlettin yani bugün.
Sorular güzel ama değil mi?
Bak haftaya da aynısını yapacaksak ona göre hazırlanacağım.
Ya bilgi ve yoruma dayalı.
Tamam abi.
Tamam.
Hadi bakalım.
Evet abi, ağzına sağlık. Teşekkür
senin
ederim.
Senin de. Teşekkür ederim ben de.
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi YouTube, Spotify ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.